Ayrım 19.
Gelibolu'da savaşan Yahudiler. Jabotinsky 1914 sonlarında Bordo'ya gelinceye kadar savaş ile ilgilenmiyordu. Nemli bir Bordo sabahı bir duvar ilanından Türkiye'nin merkezi ittifak tarafında savaşa girdiğini okuyunca birden kendi kendine "benim savaşım" diye seslendiğini hatırlıyor. O andan itibaren sadece savaşla ilgilenmektedir. Artık tek düşüncesi Yahudileri bu savaşa sokmak ve Türkleri yenmektir. İngilizlerin yanında savaşmak ve Yahudilerin savaş kabiliyetini ispat etmek hırsı içindedir. Scheidtmann bu tarihten itibaren Jabotinsky'nin bir fanatik olduğunu ve zafere kadar savaş dediğini yazıyor. Yahudi devletinin kuruluşunu Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihten silinmesi ve Britanya İmparatorluğu'nun galip gelmesinde görüyor. Artık tek düşman Türklerdir. Revizyonist Siyonist'tir. Resmi tarih telif ve tedris edenlerden kimseciklerin bunlardan haberleri olmadığını biliyoruz. Peki kimler yazıyorlar? Belki de bu masalda aklıma uçan en kışkırtıcı sual budur. Cahun Van Berry yolunu anlıyorum ama bu sansürü hiç anlayamıyorum. Peki resmi tarihi yazanların alayı mı masallarda da olsa bu pek muharrik sualin devamını akıl edemiyorum. Nasıl edebilirim ki? Eğer Kurtuluş Savaşı'nda istihbaratçı sonra marjinal tarih yazarı Kandemir olmasa izine bile rastlamamız mümkün görünmüyor. Kandemir de umulmadık bir yerde söz ediyordu. Ancak acizleri misli, kitap oburları ve detay fanatikleri avlayabilirler. Medine kahramanı Fahrettin Paşa'yı anlatırken kaleminin kaydığını anlayabiliyorum. Mesut bir av oldu. Hele diyordu, Çanakkale'de İngilizlere yardımcı olarak Mısır'dan gelip bizimle aylarca savaşan o melun gönüllü Yahudi taburundan hiçbiri esir olarak da elimize geçememiştir. Güzel, iz düşüyor, şükran duyuyorum ve ben de iz düştüğünü kaydediyorum. Ancak Gelibolu esir alma değil, öldürme savaşıydı. Bizimkiler sırtlarda ve tepededirler, Yahudiler plajlarda İngiliz gemilerden gelen cephane ve buldukları suyu Anzaklara taşıyorlardı. Esir almak zordur. Proje Jabotinsky'nindi. Kurdu, İskenderiye'de toplandılar, orada eğitim gördüler. 600 kadardılar. Net rakam 657. Çoğu Kudüs'ten kovulmuş Rus Yahudileriydi. 6 ölü ve 25 yaralı verdiler. İçlerinde madalya alanları var. Roma dönemini saymazsak bütün tarihte savaşan ilk Yahudi birliği oldular. Demek Türkler ve Yahudiler arasında hep kardeşlik bir hikayedir. Resmi tarih mi? Tümden bir hikayedir. Bendeleri mi? Masal telif ediyorum. Yıllar sonra 2. Dünya Savaşı başında yayınladığı The Jewish War Front adlı çalışmasında Yahudi nakliyat birimi olarak Siyon Katır Birliği'nden söz etmektedir. Maksat Yahudilerin Yahudi olarak savaşmalarıdır. Jabotinsky buna çok önem veriyor. Yoksa savaşlarda Yahudiler vardılar ve şimdi kendi sancakları altında savaşabildiklerinin gösterilmesi ve görünmesine büyük değer biçiyordu. Savaş sonrasında masaya bir istidacı olarak değil, savaşmış bir taraf kisvesiyle oturmak istiyordu. Not ediyorum. Gazeteci olarak İskenderiye'ye geldiğimde 11 bin göçmen Yahudi vardı ve 4'te 3'ü Rusya'dan Filistin'e göçmüşlerdi. Sultan Hamit ve izleyen Jöntürk iktidarlarında Filistin'e doldular. Eşkenaz olduklarını anlıyoruz. Ancak Cemal Paşa Filistin'de Yahudi istihbarat ve ihtilal örgütlerini deşifre etmişti. Kovuyordu. Hoş, bir Osmanlı toprağından Kudüs kağıt üzere diğer Osmanlı toprağına İskenderiye'ye geliyorlardı. Yeni gelenleri Jabotinsky Gabbari ve Mafruza kamplarında buldu. Derhal İbrani dahil eğitime başladı. Bir polis örgütü kurmaya girişti. Gökte ararken yerde buldu da diyebiliriz. İlk ve en büyük yardımcı Rus konsolos Petrov oldu. Bu Rusya göçmenlerinden kurulacak birliğin Rusya cephesinde savaşmasını istiyordu. Ama çok yardım ediyordu. Bunun dışında Amerikalı iş adamı G. Kaplan var. Ona mastik disiplinini küçümseyemeyiz. Kaplan Rusya Yahudilerinin Cohen karşılığı taşıdıkları isimlerden birisidir. H söyleyemezler, Kagan da Cohen yerine geçmektedir. Fakat asıl keşif Yusuf Trompeldor oldu. Batı medenlerinde Joseph ama ben Rusçasını yazıyorum. Dişçiydi, savaşçı oldu, 1904-1905 Japon-Rus savaşında bir kolunu kaybetti. Hamit, Jöntürk dönemlerinde Kudüs'e indi. Jabotinsky Trompeldor'a hayrandır. Arkasından ihtilacı bir gençlik örgütü kurdu, adını yaşatmak istiyordu. Jabotinsky Gelibolu'da savaşmadı. Siyon Katır Birliği ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki irtibatı kurmak üzere Londra'ya geçmesi gerekiyordu. Ancak bu tek kollu Yahudi kahramanı Yusuf Trumpeldor, Gelibolu'da Türklere karşı savaşan Yahudi Birliği'nin ruhu olmuştu. Buna da ihtiyaç. Çünkü Yahudiler bir arada ve Yahudi olarak ilk kez savaşıyorlardı. Çok disiplinsizdiler. Hareket etmeden önce Hahambaşı Rafael de la Pergola komutanlara itaat yemini ettirmişti ama seferat askerler Eşkenaz komutanları kabul etmiyorlardı. Ayrıca savaş başkadır, kaçıyorlardı. Siyon Katır Birliği'nde kırbaç en önemli disiplin malzemesi oldu. Gönüllü Yahudiler sık sık kırbaçlandılar. Kerenski hükümetine bir Yahudi alayı önerdi. Olmayınca Kudüs'e döndü ve Türkleri Filistin'den çıkarmak için savaştı. Yusuf, to get the Turks out of Palestine, we've got to smash the Turks diyordu. Türkleri Filistin'den çıkarmak için Türkleri ezmek zorundayız. Kuzeyden mi güneyden mi? Bu çok teknik bir meseledir. Hangi cepheden başlanırsa başlansın, any front leads to Zion. Türklere karşı her cephe Zion'a çıkar. Hep bunu vaaz ediyordu. Ne tuhaf, bu Türk düşmanı Yahudi 1920 yılında Tel Hai'de Araplarla savaşırken bir Arap kurşunu ile öldürüldü. En çok sevdiği söz İbrani en davar idi. Biz daver diyoruz, boş ver anlamındadır. Ve ölürken de en daver diyordu. Adı yaşatılmaktadır. Ne tuhaf, bizde de Hasan Ali Yücel hay çağrılmaktadır. Bir ilgisi var mı bilemiyorum. Hem ben de en daver diyorum, ne de olsa masal anlatıyorum. Siyon Katır Birliği'ne bir komutan aranınca Yarbay John Patterson bulundu. Hindistan'da ve Boer Savaşı'nda bulunmuştu. Hristiyan olmakla beraber iyi bir Tevrat okuyucusuydu. Tevratik Yahudi kahramanlara hayranlık duyuyordu. Gelibolu Savaşı için felaket ancak Siyon Katır Birliği için mükemmel diyordu. General Ian Hamilton da Jabotinsky'ye "Men have done extremely done" ifadesinde muhtevi mektup yazmıştı. Metiye umumidir fakat Patterson galip oldu, hastalandı. Ve İngiltere'de tedavi gördükten sonra albay olarak Yahudi Lejyonu'nun başına geçti. Türkleri Filistin'den Yahudi Lejyonu'nun sürdüğü iddiası var. Filistin'de Yahudi Lejyonu. Asıl hedefi Yahudi Lejyonu kurmaktı. Siyonizme savaş boyutunu yerleştirdi, Türklere düşmanlığı içselleştirdi. Hagana kurucusu da sayılabiliyor. 1940 yılında bu kez Nazilere karşı bir birlik kurmak için çalışırken New York'ta Betar kampında aniden öldü. Betar Trumpeldor adına kurulan gençlik örgütünün adıdır. Erez İsrail'de gömülmek istiyordu. Yıllar sonra Har Herzl'e Herzl'in mezarına yakın bir yere gömdüler. Har Herzl'i biz Ar Erçel veya Er Erçel olarak da söylüyoruz. Kişi olarak Herzl'e hayrandı. Siyonizmin kurucusu Herzl'e devleti olmayan devlet adamı da deniyor. Hakkıdır. Devleti yokken devlet adamlarıyla devlet işlerini görüşüyordu. Makyavelist ve hatta oportunist demek daha isabetlidir. Devrimden önce Rusya'da Yahudi gençler ya da sosyal devrimci Narodnik ya da Marksist Bolşevik oluyorlardı ve Herzl Petrograd'da en gerici Rus devlet adamlarıyla görüşüyor ve pazarlık yapıyordu. Yahudi gençleri devrim yolundan caydırabileceğini ve karşılığında ise Petrograd'ın Filistin'e Yahudi göçü için İstanbul'a baskı yapmasını istiyordu. O tarihte Siyonizm Filistin'e Yahudi yığmaktadır. Theodor Herzl, Abdülhamit tarafından da kabul ediliyordu. Burada ticaretini yaptığı meta başkadır. Hamid'in Filistin kapılarını daha fazla Yahudi göçmene açması karşılığında Osmanlı mülkünde Ermenilere yapılanlara dünya matbuatının gözlerini kapatmasını öneriyordu. Herzl, dünya matbuatındaki Yahudi hegemonyayı pazarlık masasına hep getirmiştir ve dünya Yahudileri de hala bu noktadadır. Ve der saadette ticaret budur ve bu ticaretin yapıldığından şüphe duymuyoruz. Masalımız masaldır ve masalımıza güveniyoruz. Jabotinsky'ye de bir makyavelist ve hatta oportunist demek çok isabetli ve çok verimli görünüyor. Bir sohbetlerinde Dr. Nordau'nun "Güzel dostum ama bu mantıktır, mantık ise Grek sanatı olmakla Yahudiler nefret ederler" dediğini kendisi aktarıyor. Mantığı ucuna kadar götürmek ise makyavelizm olarak biliniyor. En kısa dönemli makyavelizm de oportunizmdir. Her oportunizmde bir mantık teşhis etmek durumundayız. Türklerin perişan olması ve İngilizlerin kazanması bir programdır. Buradan İsrail devletini bekliyordu. Soğuk mantık çalışıyordu ve bütün aşklar ve bütün nefretlerin üstü çiziliyordu. Ama işlememiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda der saadet cihat ilanını abartmıştır. Hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını ilk görenlerden birisi de Jabotinsky'dir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı mülküne yerleşen İngiliz emperyalizmi de bir İsrail devleti kurulması nedeniyle doğacak Arap husumetini egzajere ediyordu. Karşı çıktığını biliyoruz. İsrail devletini Jabotinsky'nin mantığının aksine Truman kurdu ve Londra'nın istemediği bizim yararımızadır kaba mantığını sürdüren Stalin destekledi. Ve Türkiye önce Taksim'den rahatsız oldu ama ilk destekleyenin başındadır. Kısa özetimiz budur ve devam ediyorum. Yahudi Lejyonu önce hiç taraftar bulmadı ve öyle düşünebilirim, Jabotinsky Siyon Katır Birliği'ni bir eşantiyon sayıyordu. Gelibolu'da savaşan Yahudilerin Siyonizm için iyi bir propaganda olduğu kesindir. Baron Edmund de Rothschild duyunca çok heyecanlanmıştı ve bu "You must continue, devam edin" mesajını verdi. Gelibolu tahliye edilince Katır Birliği'nden 120 savaşçı Londra'ya geldi ve devam ediyorlardı. Bir heyecan dalgası yarattığı kaydediliyor. 1916 sonundadır. Ama savaş hiç de müttefikler lehine gelişmiyordu. Türkler Çanakkale'nin dışında Kut'ta daha büyük bir zafer elde ettiler. Almanya üstündü. Kraliçe Victoria'nın torunu Kaiser Orta Doğu'ya yerleşmek üzereydi. Siyonizm silahı Almanya ve Jön Türklerin elindeydi. İşte bu hava içinde ve Balfour Deklarasyonu'ndan kısa bir zaman önce 23 Ağustos 1917 tarihinde resmi gazetede London Gazette Judaic literatürde Jewish Legend bilinen birliğin kuruluş kararı açıklandı. İlk önce Jewish adı kullanılmadı. Royal Fusilier deniyordu. Tüfekçi alayı anlayabiliyoruz. Komutan yine ama bu kez Albay Patterson'dır. Önce İngiliz Yahudilerden kuruldu, sonra Türk Yahudiler katıldılar. Türkler yanında savaşırken esir düşen ve Mısır'da esir kampında olan Yahudiler de Yahudi Lejyonu'nda yerlerini aldılar. O sırada Amerika'da olan Ben Gurion ile Ben Zvi hala karşıydılar. Ancak yüksek mahkeme üyesi Siyonist Brandeis, Yahudi Lejyonu lehine propagandaya başlayınca Amerikan Yahudileri de koştular. Yahudi Lejyonu Haziran 1918 tarihinde Filistin'dedir. Kudüs'ten 20 mil uzakta mevzi tuttular. Karşılarında Türk askerleri vardı. Komutan Patterson şiddetli bir hücum başlattı. Türkler o kadar korktular ki bizim cepheye hiç gelemediler diyordu. Ve sonra Ürdün Vadisi'nde savaştılar. Malaria vardı, yakalandılar ve kayıp verdiler. Ve bir kısmı Ürdün Nehri'nin en sığ yerlerini tuttu. Böylece Şam irtibatını kestiler. İngiliz komutanlar bunun İngilizlerin Şam zaferi için çok önemli olduğu kanaatindedirler. Bir tarihtir. Öyle mi? Kim bilir, kimseler yazmadılar. Bizimki mi? Ne de olsa masaldır. Acizleri masalcı da inanmamayı tavsiye etmektedirler. 7. Bölüm Kut Savaşları. Nogales Bey'in Türk ordusundaki yıllarına ait hatıratını İngilizceye çeviren Mona Lee ne güzel tarif ediyor. Pek çok bayrak altında savaşmış bir freelance idi. Bu freelance şimdilerde daha çok serbest muhabir anlamında kullanılsa da macera perest muhalif demektir. Rafael de Nogales tam bir serbest savaşçıdır. Kızılderili İspanyol bir çiftin oğlu olarak Venezuela'da doğmuş, Almanya'da okumuş, harp çıkar çıkmaz bir tarafa katılmak üzere Avrupa'ya koşmuştu. Çeşitli nedenlerle bütün harp kapıları yüzüne kapanmıştı ancak Osmanlı tarafında savaş mümkündü. Almanya için savaşmak demektir. Olsun, oradan girdi ve Türk ordusunda yükseldi. Ermenistan'da Türk kuvvetleri umum müfettişi oldu. Önemli bir makam olmasını daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın da umum müfettiş atanmasından çıkarabiliyoruz. Osmanlı savaş alanında her cephede var. Mona Lee bir ara Nogales Bey's Very Footsteps from Kutel Amara to Baghdad de demektedir. Burada bizi ilgilendiren yerlerdedir. Hatıratında Ermenilere yapılanların tek Hristiyan görgü tanığı olduğu iddiasındadır. Bu nedenle de öldürülmek istendiğini ısrarla yazıyor ve buna inanıyor. Kısaca mesele şudur. Ermenistan'da Türk kuvvetleri umum müfettişi Nogales Bey Ermenilere verilen acıların birinci derecede sorumlusu olarak Halil Paşa'yı işaret ediyor. Biz Halil Paşa'yı Kutal Amara kahramanı olarak biliyoruz. Nogales Bey hem kendi rolünün ve hem de yapılanların hiç bilinmemesini istediği için Halil Paşa'nın Nogales Bey'e müteaddit suikastler tertip ettiğine kanidir. Halil'den nefret ediyor ve bunu anlıyoruz. Hakkında çok kötü yazmaktadır. Öyle söyleyebilir miyiz? Rafael de Nogales'in Four Years Beneath the Crescent adlı hatıratını Halil Paşa'nın gizli tarihi sayabilir miyiz? Ne kadar sahih ve darvinisttir hemen cevap veremeyiz. Buna bakmak durumundayız. Daha sonraki yıllarında sanki en çok Halil Paşa'yı hatırlıyor. Enver'in akrabası olmasa hiçbir yere gelemezdi. Ancak bir gerilla komutanı olabilir diyor. Amcası olduğunu yazmamaktadır. Bilmemesi imkansız. Lüzumlu terakki etmemiştir. Öylece mütalaa ediyorum. Hatıratını ilk önce Madrid'de ve 1924 yılında yayınlamıştı. Ol tarihte Mustafa Kemal Paşa Hazretleri yeni cumhuriyetli cumhurbaşkanıydılar. Bir kez söz ediyor. Mustafa Kemal, after having been named by the Sultan Commander-in-Chief of the armies in Anatolia, had revolted with his armies, diyordu. Sultan tarafından Anadolu kuvvetlerine komutan atandı ve sonra isyan etti. Gazi ile ilgili hatırladıklarının hepsi bu kadar. Başka bir yerde anmıyor. Türk komutanlarını beğenmiyor. Halil için Fransızca sail type diyor ki pis herif anlayabiliriz. Fakat pek beğendikleri var. Nihat, Vehip, Ahmet İzzet ve Enver'i çok parlak bulmaktadır. Vehip için meçhul kahramanlarımızdandı. A tiger, bir kaplan nitelemesini kullanıyor. Hem cesur bir asker ve hem de Grand Seigneur saymaktadır. Resmi tarihte pek ihmal edilse de ağabeyi Esat Paşa ile birlikte Gelibolu cephesinde bir de Feyzi Paşa var. Kol ordu komutanıydılar. Vehip daha çok Kafkasya cephesinde büyük bir komutandır ve Karabekir pek haklıdır. Resmi tarihte Kemal Paşa'nın olmadığı yerler ve cepheler hep karartılmaktadır. Nogales Bey Vehip Paşa'nın davullar çalarak ve sancakları dalgalandırarak Sivas'tan Bakü'ye yürüyüşünü "He advanced from Sivas to Baku with drums beating" hasaten yazıyor. Belki de unutturulacağını tahmin ediyordu. Tabii imkansızdır ama biz de masal yazıyoruz. Nogales Bey kendisini seven bir kaymakamın Halil'in aldığı ölüm kararını söylediğini de ifşa ediyor. I had been the only Christian, Ermeniler Hristiyandılar, İsevi yolu kabul eden ilk kavim olmakla hep övündüler ve Halil Paşa olanları bir tek Hristiyan'ın bilmemesi lüzumuna inanıyordu. Yahudiler mi? Herhalde bilebilirler. Tabii bu ifadeye yalnızca bizim masalımızda yer var ve Nogales Bey hatıratını yazarak herhalde intikam da almaktadır. Halil'in şöhreti için hırsızlama demektedir. Nogales Bey'e göre sahici Kutal Amara kahramanı Albay Nurettin'dir. Halil Nurettin'in kahramanlığını çalmıştır. Nogales Bey bu noktada da çok ciddi görünüyor. Hırsızlık mı bizim masalımız noktayı nazarından bu meseleye bir değer biçmiyorum. Çünkü önemli olan Kut'taki kahramanlıktır ve Nogales Bey de kahramanlığı teyit ediyor. Ben de habire başka kahramanlıklar da olduğunu naklediyorum. Dolayısıyla Nogales Bey ilmi tarihte benim yanımdadır. İşte meselemiz budur. Kaybolmuştu, çıkarıyoruz. Kut al-Amara. Arşivler gereklidirler, reddetmiyorum ve öyle sanıyorum doğruları çıkarmaktan çok yanlışları ispat etmemize yarıyorlar. İstatistik disiplinine benzeyebilir, yalan söyleme zanaatı sayıyorlar. Arşivlere inerek çok yalan icat edildiğini görebiliyorum. Binaenaleyh şimdi tarih mesleğinde daha çok teoriye ihtiyaç var. Masal mı, teorik kurgu değilse nedir, buradayım. Kaldı ki bir olağanüstü özel gazeteci Gelibolu plajlarında muhabirlik yapmış, İstanbul'da ve İngiliz istihbaratıyla yakın temas halinde 1918 sonu veya 1919 başına kadar Mustafa Kemal adını duymamış anılarını da okuyoruz. Bunu arşivlerde bulamayız çünkü bir kimsenin tanınmamışlığını arşivlerde bulmak imkansızdır. Olmayanları arşivlerde göremiyoruz. Mustafa Kemal Paşa, Ward Price'dan randevu isteyince Price bunu istihbarattan sorumlu İngiliz albay Haywood'a haber veriyor. Bir bilgi çıkmadığını tespit edebiliyoruz. Nogales Bey de çok söz etmiyor. Buna mukabil Kutu Halil Paşa'nın almadığını anlatıyor. Güzel, ancak önümüzde Harold Armstrong'un anıları var. Kut kuşatmasındaki İngiliz subaylarından Türklere esir düşüyor. Hatıratına "It was 3rd of December 1915" ifadesiyle başlıyor. Üç subay palmiyelerin gölgesinde alçak çamurdan yapılmış bir duvara rastlamışlar. Şöyle bakıyorlar. Türk kuşatmasının başladığını gördüğünü anlıyoruz. Bazı kaynaklar 8 Aralık tarihini düşüyorlar. 146 gün süren bir muhasaradan sonra İngilizler tutsak oldular. Ne zamandan beri ilk defa mı? Komutan Sir Charles Townshend ve Armstrong da esirler arasındadırlar. İngilizler bunu büyük utanç saydılar. Armstrong sıra olup Kut'tan çıkarıldık diyor. Dörtlü sıradalar. The Turkish commander Halil Paşa and his staff with the German officers on it watched us march out in force. Kumandan Halil Paşa seyrediyor, esirler, açlar, Türk askerler Armstrong'a inanacak olursak İngilizlerden ganimet topluyorlar. Canlı canlı soyuyorlar demek istemektedir. Ve Armstrong Halil Paşa'ya engellemesini seslenmektedir. Halil Paşa'nın gülmekle iktifa ettiğini de kaydediyor. Armstrong'un esaret hayatı işte böyle başlıyor. Türklerin çok dayanıklı oldukları tespiti de işte buradadır. Okurken acı bir hoşluk duyuyorum. Hatıratını 1925 yılında yayınlamış olduğunu anlıyoruz. Mütarekeden sonra önce memleketine dönüyor ve sonra işgal idaresine çalışmak üzere İstanbul'a geliyor. Artık jandarma subayıdır. Yalnız yüksek komiserlikte çalıştığı için yazdıklarının çok değerli olduğunu hemen anlıyoruz. Değerlendirmelerinin bir kısmını gizli bilgi kabul ediyorum. Yeterli ölçüde değerlendirdiğini söyleyemiyorum. İngiliz arşivleri oradalar. Şüphesiz en değerlisi değil, sadece bir ayrıntı. Harold Armstrong'un esir olarak sıra sıra yürürken Arapların taş yağdırmalarından fazla üzülmüşe benziyordu. Bir de açlık var, sinirler zayıflatıyor, biliyoruz. Üzüntüsü daha çok Kut düşmeden önce aynı Arapların İngilizleri alkışlamasından kaynaklanıyor. Böyle bir iznelim alıyoruz. Böyledir, bu bir Arap hali değil, ezilmiş ve sömürgeleşmiş halk halidir, sürü hali diyebiliyorum. İnsanın en kötü hali sürü halidir. Sömürgelerde çoklar, ezilmişler ve insanlıktan çıkış kapısındadırlar. Yoksa biz sömürge haline mi geçiyoruz? Hiç açıkça işgal etmiyorlar ve belki de kazandığımız zamanda ezik taklitçiler olmamızdan mı bütün kurumlarımızı yendiğimiz Bizans'tan almıştık? Armstrong tutsaklığında gardiyanlarının her adımlarını tutsak ecnebilere beğendirmek için gayretkeş hallerini kaçırmamış hatıra yapıp yüzümüze vuruyor. Herhalde bir İngiliz'i esir etmekte utanıyorduk. Ne tutsaklarımıza ve ne de kendimize yakıştırıyorduk. Girişte Türklerin The Severe Defeats of Gallipoli and Kutal Amara, Gelibolu ve Kutal Amara'da İngilizlere büyük yenilgi yaşattıklarını da not ediyor. Doğru, resmi tarih yerleşinceye kadar bu ikisi hep beraber anılıyordu. Nitekim Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Ateşe Militeri Pomianowski yaşadıklarına dayanarak Çanakkale ve Kutal Amara'daki zaferler imparatorluğun dört bir yanında heyecanla kutlanıyordu diyordu. 1916 sanki bir zafer yılıdır. O kadar öyle ki aynı yılda Baba Ali Berlin ve Viyana'ya verdiği notalarla 1856 Paris ve 1878 Viyana anlaşmalarını feshettiğini bildiriyordu. Hakikaten masala benzemektedir. Ve güven teorik değil pratiktir, yenmeye ve kazanmaya alışmış insan halidir. İngilizler pek çok kez rüşvet de dahil çeşitli öneriler ile itibarlarını kurtaracak bir mütareke arıyorlardı. Kuşatma sürerken komutan Nurettin Albay'dı. Halil anılarında Nurettin için boynuma sarıldı, öpüştük ve kumandayı bana bırakarak cephe gerisine doğru hareket etti diyordu. Kut düştükten sonra askerlere aslanlar diye hitap ederek bize 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamdü şükür eylerim demişti. Gerçekten Kut ile bir zapt fiili gerçekleştiriliyordu. Bir müdafaa değil, bir müdafaa kırılmıştı. Konuşmasına bugüne Kut Bayramı namını veriyorum sözleriyle bitiriyordu. Demek sonradan unuttuğumuz bayramlarımız da var. Savaş başlar başlamaz İngilizler Basra'yı zapt ettiler. Petrol yatakları pek zengindi. O zaman da biliyorlar bu işi. Hindistan birliklerine bıraktılar. Türkler Basra'yı geri almak için yığınak yaptılar. İngilizler Dicle kenarında Kut'u alıp oradan Bağdat'a yürümek istiyorlardı. Kut'u aldıkları kesindir, ilerlediler ancak Türkler karşı hücuma geçince General Townshend tekrar Kut'a sığındı. Böylece ünlü Kut kuşatması başlamış oluyordu. 143 gün sürdü, içindekiler ve dışındakiler için bu da bir epopedir. Önce Nurettin ve sonra Halil Beyler komutasına Türkler bütün yardım yollarını kestiler. Yardım birliklerinin hepsini püskürttüler. İngilizler kuşatma içindeki general ve subaylarıyla askerlerini kurtarmak ve hiç olmazsa yardım götürebilmek için 23 bin askerini kaybetti. İçeride açlık ve salgın vardı. Kut'ta ölenlerin sayısı da 10 bini aşıyordu. Teslim olmadan önce Londra Halil ile pazarlık için Lawrence'i görevlendirdi. 2 milyon pound rüşvet önerdiği kesindir. Halil ünlü casus Lawrence'in gözlerini bağlattı. John Bushin'dan söz ediyorum. İstihbaratçı, vali, roman ve polisiye yazarı. 1916 tarihli Greenmantle, şarkın batı için kaybolmakta olduğunu yazmıştı. O zamanki Havadır biyografisini telif eden Janet Adam Smith'te küçük bir not buluyoruz.